Seçimlere yaklaşırken Rusya-Türkiye ilişkileri, Ukrayna, Batı, bütün bunlar hepsi seçimlerin birer faktörü olma durumunda. Biz de son haftalarda yaptığımız gibi bugün de Türkiye'de yaklaşan seçimlere dış güçlerin, öyle diyelim, dış güçlerin bu arada Rusya'nın yaklaşımını aktarmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten önemli gelişmeler var. Rusya açısından bu çok önemli bir şey, Türkiye'deki seçimler ve çok yakından izliyorlar gerçekten. Birkaç gün önce Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi oldu. Her iki tarafta ayrı ayrı kendi kanallarında bunu duyurdular. Görüşmede neler oldu, neleri konuştular, işte ikili ilişkiler, Ukrayna vesaire. Ve bu arada Erdoğan'ın, Putin'in ve Rusya'nın Türkiye'deki gelişmeleri, seçimle ilgili gelişmeleri ne kadar yakından izlediğini öğrendiği bilgisi de satır aralarında aktarıldı gerçekten Rusya. Hani deyiş yerindeyse gün gün, hatta saat saat, dakika dakika izliyor gibi pek çok Rus yayınında sürekli seçimlerle ilgili haberler, zaman zaman da yorumlar var. Bunlardan, özellikle yorumlardan bir kısmını bu programda vereceğiz. Bize ilginç gelen bazı şeyleri yine YouTube'da ve başka kanallarda sizden gelen şeyler var, öneriler, teşekkürler, tepkiler vesaire. Rus medyasına ilgi gösteriyorsunuz, onu anlıyorum ve yorumunuz var. Bazen A Haber'i çağrıştırıyor şeyi var, yorumu var. Bu birkaç gün önce Sinan Bey'in notunda ve Atilla Günal'ın notunda böyle bir şey vardı. Karagözlü teşekkürler, bizden de teşekkürler. Bu medya şeyinin, yarışının ve veriş şeklinin insanları bıktırdığı, usandırdığı, bezdirdiği üzerine not atmış Nurten Alıcı. Yayın süremizle ilgili geçen hafta biraz daha kısa yapmıştık galiba. 40 dakikanın altı mı olmuştu Faruk Güreci? İdeal süre budur diyor. Bugün bu süreyi tutturabilecek miyim bilmiyorum. Çok fazla şey var bu hafta. Bu arada basından da epey şey aldım çünkü çok ilginizi çekiyor. Umarım bazılarını kısa kısa vermeyi başarabiliriz. Karabay, Rus basın neden diyorsunuz? Çünkü bu şey diyor, Kremlin medyası demeniz gerekir. Yani öyle de denilebilir tabii. Yani bizde de Türk basını falan deyince %90'ı 95'i falan kontrol altında. Aslında bu açıdan şey var, bir benzerlik var. Daha fazla Ukrayna haberi olmalı düşüncesindeyim demiş. O ben seyircimiz olabilir. Gerçekten olabilir. Bu programda gerçi Ukrayna ve Rusya-Ukrayna savaşı nispeten biraz daha az yer tutacak. Her neyse, gelen tepkiler bundan fazla, hepsini verme şansımız yok. Tabii YouTube demişken T24 YouTube hesabına abone olmadıysanız abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı, eğer beğendiyseniz tabii ki paylaşmanızı, görüşlerinizi aktarmanızı bir kez daha hatırlatalım ve neresinden başlayalım? Evet, bir söylentiden. Erdoğan'a destek için Putin'in Türkiye'ye gelmesi ihtimali var. Oradan başlayalım. Daha sonra da Ukrayna ve diğer konulara devam edelim. Kısa bir süre önce Kremlin'den bir açıklama geldi. Bir yalanlama mı desek, ya da ne bileyim, şöyle diyelim isterseniz, çıkan bir haberin reddedilmesi diyelim. Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Dedi ki Peskov, bazı haberler çıkıyor. İşte Türk basını da kaynak gösterdi. Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gideceği, Erdoğan'a destek için Türkiye'ye gitme şeyi vardı. Biz bunu aslında bir ihtimal olarak epey önceden söyledik. Hani biz ciddi gazetecilik anlayışımıza göre ihtimalleri bazen sıralıyoruz. Bilmiyoruz çünkü böyle bir program varsa bunu bilmek de mümkün değil. Ama bilen gazeteciler de olabilir tabii. Daha kesin ifadelerle bunu böyle, ya gelecektir, mutlaka gelecek vesaire diyenler var. Ben onların kaynaklarına sahip değilim. Şimdi böyle bir şey var ise eğer, Kremlin ne tepki gösterir diye şöyle bir baktık ve tepki yeni geldi. Peskov dedi ki yok, böyle bir şey planlanmıyor. Ama işte size şunu söyleyeyim. Böyle bir şey gündeme gelecekse bu tür açıklamalar da olabilir. Aniden ziyaret de olabilir. Yani seçimlere daha epey var, 1,5 ay falan var. böyle bir tırnak içinde sürpriz ziyaret havasında da olabilir. Aynı zamanda Kremlin'den böyle resmi yerlerden yapılan açıklamalara çok da fazla güvenmemek gerekir. Çünkü yani bir örnek olarak söyleyeyim. Kesinlikle Rusya Ukrayna ile savaşmayacak türünden açıklamaları ben Peskov'dan da duyduğumu hatırlıyorum. Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da ve nihayet lider Putin'den de duyduğumu hatırlıyorum. Yani şimdi konu ne? Türkiye'ye gelir ya da gelmez. Ama bu konuların tartışıldığı boyutu hatırlatayım, bir kez daha söyleyeyim. Erdoğan-Putin dostluğu var. Türkiye'de seçimler kapıya dayandı ve Rusya net bir şekilde, Rusya yönetimi diyelim, tavrını Erdoğan'dan yana koyuyor. Muhalefeti pek tanımıyor. Tanıdığı kadarıyla bir takım yorumlar var. İşte batıcıdır, bize sırtın döner vesaire türlü şeyleri. Geçen hafta epeyce geniş bir şekilde vermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın Sezer'e verdiği söyleşiyi de aktarmıştık epeyce geniş bir şekilde. Bugün de birkaç örnek olacak o konularda. Bu tür şeyler var ama sonuç olarak Kremlin, Putin Erdoğan'ı desteklemesi gerektiğini düşünüyor da bu desteği nasıl verecek? Verdi ve verecek. Verdi derken neyi kastediyorum? Yani Türkiye'nin gaz borcunu 2 yıl için erteledi. 2024'e erteledi. Az buz bir şey değil bu. En az 20 milyar dolar civarında Türkiye'nin şu ortamında, kasanın boş olduğu ortamda bu çok önemli bir destek. Aynı zamanda Akkuyu'ya da sermaye gönderildi. Bazı kaynaklara göre 5-7 milyar dolar her neyse. Ve başka şeyler de gündeme gelebilir. Ya en uç şey, tahmin, öngörü, troller bile, o Prigojin'in trolleri bile bir faaliyet gösterebilir. Ama bunun olması da şart değil, olmaya da bilir. Pek çok şey söyleniyor tabii ki desteklenince. Bu bağlamda bir iddia, işte Putin Türkiye'ye gelir ve Erdoğan'a destek için, seçim kampanyasında destek için Akkuyu'da bir açılış yapar. Akkuyu'da dediğim gibi seçim ve açılışlar kaç defa oldu artık bilemiyorum. Benim doğum günlerimin sayısından fazla oldu. Deprem bölgelerine gidebilir. Hatay'da işte Rusların yaptığı bir şey var. Orada bir sembolik bir şey. Bütün bunlar olabilir. Bütün bunlar olmaya da bilir. Bu bir iddia. Şu aşamada Peskov böyle bir şey ortada yok diyor. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı açıklamalar arasında ayrıntılı vermiştik. Bir şeyi buradan tekrar edeyim. Kemal Bey demişti ki işte bir soruyla ilgili olarak Putin destekliyor mu? Erdoğan'ı destekliyor mu türünden? Biraz daha diplomatik ifade edilmiş soruya verdiği cevapta. Bu tür şeyleri duyuyorum ama inanmak istemiyorum. Çünkü güven temelinde, karşılıklı birbirine saygı temelinde yürüyen ilişkiler var. Ve iç işlerine karışma diye bir şey olmaz. Hele seçim gibi hassas konularda böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Rusya'nın da böyle düşündüğüne inanıyorum ya da inanmak istiyorum türünden gayet kibar bir şeyle cevap vermişti. Bakalım bundan sonraki dönemde neler olacak, neler bitecek ama Erdoğan'ın dış politikadan puan almaya çok ihtiyacı var. Şimdi bu konunun bir başka boyutuna geleceğiz. Dış politikadan başka puanlar alabilir mi Erdoğan? Bunun için neler yapıyor? Şu Rusya, Ukrayna ve Türkiye liderlerinin bir arada görünme, bir arada fotoğraf verme ihtimali var mı yok mu? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi Ukrayna'ya gelmeden iki cümleyle şunu söyleyelim. Son haftalarda ele aldığımız bir şey. Esad'la Erdoğan'ın görüşmesi üzerine çok konuşuldu son zamanlarda. Ve Putin'in de buna aracılık edebileceği, görüşmenin Moskova'da ya da Soçi'de olabileceği, yani Rusya'da çok şey söylendi de İşte gördüğünüz görüntüde olduğu gibi eski günler yeniden olabilir mi? Pek bu mümkün görünmüyor. Çünkü Türkiye Suriye'deki savaşın bir tarafı oldu ve zaten son seçimlerde de hiçbir şeyi tanımadı. Yani Esad yönetimini de tanımıyor. Ama bu durum değişebilir mi derken biz birkaç gün önce bu konuda daha net şeyler çıkmaya başladı. Yorumlar, değerlendirmeler. Çünkü Esad Moskova'yı ziyaret ettiğinde bu konuda hem de Putin'le görüşmesinden sonra net açıklamalar yaptı. Görüşme niyetinde değil. Erdoğan'la görüşme niyetinde değil. Yine de bu görüşme olmaz diyemem ama şu aşamada hem de Putin'le görüştükten sonra böyle bir şey dediğine göre Putin'in ona yaptığı baskı da çok şiddetli olmamış bence. Yani gerekirse Putin, yani Suriye, Rusya'ya bağlı bir ülke, devlet yönetim olarak alınca belki çok bastırsa olabilirdi ama işte Esad şartlarını söyleyen, başta TSK'nın bölgeden çıkması gibi, oradaki terörist güçleri desteklememesi gibi. Belki de Putin'le Erdoğan arasında başka pazarlıklar var ve her konuda Putin'in mutlu olmama ihtimali de var. Onun için belki de Putin çok fazla bastırmadı ama bu görüşme şu sıralarda yapılacağı benzemiyor. Dolayısıyla Erdoğan buradan puan alamayacak gibi. Oradan alamadığı puanı başka yerden alabilir mi? Bu sıralarda bir hareketlilik var Beştepe dışlarında. İbrahim Kalın'ın bazı açıklamalarında, çabalarında şunu anlıyoruz. Ukrayna'da yeni girişimlere oynuyor iktidar, Erdoğan iktidarı ve bir kez daha hem Putin'le hem de Zelenski ile görüşerek, yine telefon görüşmeleri oldu, yeni görüşmeler hazırlıyor ve biliyorsunuz bir tahıl anlaşması konusu vardı. Tahıl konusunda bir uzatma oldu, bir başarı oldu. Gerçi orada da şunu belirteyim, çok kötü niyetlilik yapmayayım her şeye taş koyar gibi. Süreler biraz karıştı. Erdoğan uzatıldığı sürede de 120 günlük, Rusya yok dedi, yani 60 gün. Burada bir şey var, karışıklık var. Ama bunun devamı olabilir. Acaba işte Çin ve başka ülkeler, herkes barış için bir şeyler söylüyor. Çin konusuna da geleceğiz bugün. Türkiye'nin bir barış planı olabilir mi? Doğru dürüst net bir şekilde böyle bir şey duymadık. Ama Erdoğan'ın çok istediği bir şey var. Bu iki lideri bir araya getirmek. Bir tarafında böyle Putin olsun, bir tarafında Zelenski olsun. Güzel bir şey, görüntü, güzel bir fotoğraf vermek. Ama şunu söyleyeyim, bu son gelişmeler, savaşın tüm şiddetle devam etmesi ve karşılıklı açıklamalar vesaire, hiç böyle bir ortam uygun görünmüyor. Yani Putin Erdoğan'a yardım etmek ister. Zelenski bunu ne kadar ister tam bilmiyorum. Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor ama böyle bir görüşme, böyle üçlü harika bir fotoğraf Erdoğan'a puan kazandıracak. Ben şu anda böyle bir şeyin mümkün olduğunu pek sanmıyorum doğrusu. Bu arada Ukrayna demişken birkaç şeyi kısa kısa vereyim. Ukrayna'nın Moskova yakınları derken 200 kilometreden biraz fazla Tula kentine bir İHA'sı düştü ya da düşürüldü. Bu konuda da farklı şeyler var. Bu önemli bir şey. Yani Ukrayna Rusya'nın içlerine zarar verebileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Bahmut'ta artık bu isme alıştınız herhalde. Bahmut küçük bir kent olmasına rağmen 70 bin civarında nüfusu vardı. Şu anda tabii pek kimsenin olduğunu sanmıyorum. Ne kadar hayvan, ne kadar bitki kaldığını bile bilmiyorum. Çünkü aylardır korkunç bir savaş sürüyor. Herhalde dünyada hani ölçülse son yıllarda o kadar küçük bir yerde ne kadar çok insan kanı akıtıldı diye Bahmut böyle bir şeye oynayabilir. Hani bazıları Stalingrad falan diyor. Stalingrad tabii ki 2. Dünya Savaşı'nın gidişini değiştiren bir şeydi. Burada öyle bir stratejik konum yok ama iki taraf da vazgeçmiyor ve aylardır birbirinin kanını döküyor. Böyle korkunç bir şey. Bu arada Batı'nın yardımları hızlanmaya başladı. O meşhur Alman yapımı Leopard 2 tankları, 18 tanesi geldi. Bu arada İngiltere'ye yönelik bir uyarısı oldu. Rusya'nın işte uranyum içeren Challenger 2 tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda, işte nükleer şeylere giriyorsunuz dedi. İngiltere'de yok, hayır böyle bir şey yok. Yani oradaki nükleer uranyum şeyi tanka isabet etmesi durumunda tahribatı artıran ama radyasyon olarak ciddi bir etki yapmayan dedi. Bilemeyiz bu konuları. Ve bu arada Rusya da şöyle bir hamle yaptı. Belarus topraklarına taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurdu. Bu önemli bir hamle. Önemli bir hamle. Yine nükleer konusunu sonuna kadar kullanmak niyetinde anladığım kadarıyla Rusya, ama Amerika'dan gelen açıklamada ilginçti. Gayet sakin bir açıklama. Biz Rusya yönetiminin nükleere başvuracağını pek sanmıyoruz dediği, sanki hani yeterince kendisini korkutacak, Rusya'yı korkutacak şeyler söyledik der gibi. Savaş sürüyor. Onunla ilgili pek çok gelişme var. Rusya içi de karışık. Savaşla ilgili ya da ilgisiz pek çok şey var. Yeni yasalar var. İşte yayına çıkmadan önce baktığımda Putin memurların yurt dışına çıkmasını yasaklayan ya da sınırlayan özel hizmet tabi tutan bir şey çıkarmış dediler. Böyle bir başlık gördüm. Henüz tümüyle de ayrıntıları alamadım. Ama bugünlerde Rusya'nın çalkalandığı başka bir konu var. Bir telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı ve iki gündür Rusya onu konuşuyor. Telefon görüşmelerinde dikkat edin. Türkiye'de, Rusya'da, nerede olursanız olun. Telefon görüşmelerini herkes dinleyebiliyor. Herkes mi? Kim? Rusya, Türkiye, ABD, başka yerler. Şimdi bu gördüğünüz üçlü fotoğrafta ortadakini tanıdınız tabii ki. Putin, kim tanımaz ki onu? Putin'in bir tarafında Prigojin, ama bizim aylardan beri bahsettiğimiz Prigojin değil. Yevgeni Prigojin, o Wagner denilen paralı asker ve aynı zamanda trollerin patronu, o değil. Bu Yusuf Prigojin, bu saç tarama şekli bana benzeyen arkadaş. Bu müzik yapımcısı, önemli bir prodüktör. Onunla bir iş insanının, Azerbaycan kökenli bir Rusya vatandaşı olan Ferhat Ahmedov'un, ki 1,5-1,7 milyar galiba dolar olarak Forbes listelerine çıkmıştı yanılmıyorsam, bunun özel görüşmesi, telefon görüşmesi çıktı. Aman Allah'ım, görüşme felaket. Önce yok dediler, bu sahte falan dediler, özellikle bu Yusuf Prigojin öyle dedi. Daha sonra da galiba bazı bölümleri şey dedi, montajlanmış ama bazıları da benim cümlem falan, manevra yapmaya çalışıyor. Görüşmede korkunç şeyler var. Rusya'nın gidişinin kötü olduğu, savaşın gidişinin berbat olduğu, Putin'in artık insanları pek fazla takmadığı, Rusya'yı mahvettiği, insanları savaşta kırdığı vesaire. Ve arada Ruslar çok övünürler, bizde küfür sanatı çok gelişmiştir diye. Arada korkunç sayıda küfür var. Tabii ki bunları nakletmeyeceğim size. Ama böyle iş insanı da Ferhat Ahmedov da benzer karşılıklar veriyor Putin'e, başkalarına falan, ve şu anda beklemede Rusya. Putin, bu ortada duran Putin, sağına soluna ne yapacak şimdi bu böyle şeyleri söyleyen insanlar? Bunlar kaçmayı başarabilecekler mi? Affedilecekler mi? Ama konuştuklarınıza, telefonda ve telefonsuz konuştuklarınıza dikkat edin diyelim. Ve buradan nereye geçelim? Medya bölümüne geçelim. Çok yayın var, çok gazete var. Onun için birkaç tanesi değil belki ama diğerlerini biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Türkiye'deki seçimler Rus basınında önemli yer tutuyor. Nezavisimaya gazetesi Rusya'nın önemli gazetelerinden biri. Nezavisimaya bağımsız demek. Ne derece bağımsız bilmiyoruz ama yaptığı yorumda Nezavisimaya gazetesinde Erdoğan'ın güçlü olduğu, her ne kadar muhalif adayın şu sıralarda, Kılıçdaroğlu'nun yani fotoğrafını da kullanmış, daha popüler görünse de Erdoğan'ın biraz daha güçlü olduğunu söylüyor ve 4 adayın ortaya çıktığını ama diğer 2 küçük adayın daha çok muhalefetten puan çalabileceği şeyi var, iması var. Kılıçdaroğlu kazanırsa yine her şey değişir diyor. Malum Rus yaklaşımı, Rusya'ya yaklaşım daha kötüye gider diyor ve bu arada Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz'den bir takım alıntılar yapıyor. NATO şeyiyle ilgili, enerjide dengesizlik, ticarette dengesizlik. Yani belli ki diyor, Rusya için kötü olacak CHP gelince başa ve bizim önemsediğimiz bazı projeler kesilebilir, zarar görülebilir yorumunu yapmış Nezavisimaya gazetesi. Bir başka yayına geçelim ve orada da ne diyor? Sultanları ölçüyor diyor Türkiye. Kim daha güçlü olabilir? Erdoğan'ı kime değiştirebilir? Daha doğrusu kimi seçebilir Erdoğan'ın yerine Türkiye diye biraz ironik bir başlık atmış. Tsargrad, bu Rus milliyetçilerinin sık sık da Türkiye'yi eleştirdikleri bir şey bu. Hem televizyon kanalı var, hem internet sitesi var. Burada Kılıçdaroğlu ile ilgili yani çok da aslında güçlü bir lider değil, çok yetenekli değil. Yaşı da zaten ileri ve NATO'cu diyor. Ve burada yine geçen hafta da Dugin'den vermiştik, hatırlayacaksınız sürekli seyredenler. Bir garip bir şekilde bir Kemalizm şeyi var, yorumu var. Yani Kemal Bey Kemalist, tamam anladık, ama aslında Erdoğan da bir tür Kemalist ve ülkesinin çıkarlarını düşünen Kemalist diyor. Rusların bir kısmı taktılar galiba bu konuya. Ve tıpkı diyor bu şey gibi, yani Kemalist, gerçek Kemalistler Türkiye'nin çıkarını düşünür. Türkiye tıpkı diyor. Yorumcunun deyişi, Rusya'da gerçek Putinciler gibi, onlar da Rusya'nın çıkarını düşünür. Böyle ilginç bir şey var. Ve muhalefetin ABD'nin çıkarlarını savunacağı tezine oldukça abanmış birkaç yerde onları söylüyor. Sonunda da garip bir şey söylemiş. Yani Türkler diyor aslında Rusya'yla dostluktan yana değiller ama pragmatik davranıyorlar. İşte ticarettir vesaire bunlarla. Niye Ruslar için öyle bir şey olsun ki? Yani ben daha önceki programlarda da söyledim. Türkiye'de belki Suriyeliler, Afganlar vesaire bir takım şeyler, eleştirel yaklaşımlar olabilir ama hani Türkiye'de belki bir miktar şu konut fiyatları, kiralar bunlarla ilgili tepkinin dışında genel olarak olumsuz bir şey yok. Yapılan anketlerde falan da çıkıyor. Türkiye yurttaşlarının Rusya'ya yönelik bir olumsuz bir şeyi de yok. Belki bunlar bilmese de. Aslında pek çok şeyi bilmiyorlar. Onun için de çok bazen garip, cahilce demeyeyim, kibar olalım. Garip şeyler çıkıyor medyadan. İşte mesela bir sonraki şeye kısaca bir bakalım. Rus basınından. Aslında hükümet gazetesidir bu. Ama diyor ki, Türkiye diyor, dikkat edin. Türkiye, Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirmesini destekliyor diyor. Allah Allah diyorsunuz. Hani biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Ne oldu da bizim haberimiz olmadı? Sonra görüyoruz ki Kanal 7 okurları arasında bunu soruşturmuş falan. Ben Kanal 7 falan okumuyorum, bilmiyorum. Ve böyle bir şey çıkmış. Bunu Kanal 7 üzerinden, ki Kanal 7'yi nedense Ruslar severler, çok dikkatle izliyorlar. Birkaç yerde daha görmüştüm bunu ve görüyorum ara sıra. Kanal 7 okurları üzerinden Belarus'a tabii ki Ruslar nükleer silah, nükleer taktik silah yerleştirir. Türkiye'de de var Amerikan nükleer silahı diye resmen Rus tezlerini konuşturmuşlar. Böyle garip şeyler çıkıyor. Hadi bir tane daha gariplik görelim. Bir sonraki şeyde benzer bir başlık. Bakın, Türkiye Kırım'ı tanıdı diyor. Kırım'ı ve Rusların yeni işgal ettiği 4 bölgeyi Türkiye tanıdı diyor. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yok, elbette yok. Türkiye Kırım'ı da tanımadı, yeni bölgeleri de tanımadı. Ne diyor bu arkadaş diye bakıyorsunuz ve görüyorsunuz ki birileri tanımış buraları, Rusya'nındır diye. Hem Kırım'ı hem bu 4 bölgeyi, kim o birileri? Cumhurbaşkanlığı yarışına katılıp da yarışı kazanacağı falan türünden söylevlerde bulunan Doğu Perinçek. Doğu Perinçek daha birinci aşamayı geçemedi. 100 bin imza toplayamadı. Ne kadar imza topladı? 27 bin civarında. İşte Doğu Perinçek haberini verirken Türkiye diye söylüyorlar. Bu bugünün etkisi mi yoksa gazetecilikte özensiz mi? Garip şeyler oluyor. Bir gariplik daha, bunu veren arkadaşımızın Cenk Başlamış'ın sitesinde Fuat arkadaşımız Moskova'da yaşayan iyi bir haber vermiş. Medvedev'in eski Rusya devlet başkanı, bir dönem başbakanlık da yaptı. Çok demokrat bir liderdi. Özgürlükleri savunurdu, Batı ile ilişkileri savunurdu. Son zamanlarda savaştan sonra bir şahin oldu. Hem de şahinlerin şahini. Her konuda Batı'yı bombalayalım, şöyle yaparız, böyle yaparız diyor ve bir konuşmasında da medya günlüğünün verdiğine göre şu şey var ya diyor, bu sihalar falan diyor, Türkiye'nin şeyi, bayraklar falan, bunlar sıradan şeyler diyor, öyle ahım şahım şeyler değil. Rusya'da çok uzun süre bu bayraktarlar bir şey oldu, efsane gibi olmuştu. Medvedev şimdi bunun da üzerini çizmiş. Şimdi biraz daha ciddi bir şeye gelelim. Nuray Mert'in yazısına bakalım. Nuray Mert Politik Yol'da gerçekten önemli bir şey yazmış. Irak ve Ukrayna işgalleri diye. Şimdi 20 yıl önce biliyorsunuz Mart ayında onun yıl dönümü olmuştu. Bu işgal iki kutuplu dünya dengesinden tek kutuplu, ABD'nin tek egemen olduğu bir dünya hegemonyasına doğru bir gidişin şeyiydi diyor. Ve doğru diyor gerçekten. Bir de diyor, aynı ABD, yani bu şeyi yapan 20 yıl önce, bugünlerde de Rusya'ya karşı diyor dünyayı ayağa kaldırdı. Neden bahsediyor? Anlıyorsunuz tabii ki. Ukrayna konusundan Batı Avrupa'yı boyunduruğu altına aldı, gık diyemeyecek hale getirdi diyor kendi deyişiyle. Şimdi burada ilginç bir şey var. Ukrayna işgaline karşı küresel çapta bir savaş hareketi doğmadı diyor Nuray Mert. Biden ABD'si bunu Putincilikle izah etmeye çalışıyor. Irak işgaline karşı çıkan savaş karşıtları Saddamcı değildi. Sadece çözümün işgal savaş olmadığını ileri sürüyorlardı. Burada bu yandaşlık konularına dikkat edin. Hep böyle kimcisin, necisin falan, hep bu konulardan konuşuyoruz. Bana da geliyor zaman zaman, falancacısın, yok filancacısın türünden. Yaklaşımlar bu açıdan ilginç. Ukrayna işgaline karşı çıkanların aynı zamanda ABD dış politikasını desteklemesi bekleniyor. Bu destek görünüşte ülkesini işgal etmiş olan Ukraynalıların yanında olmak şeklinde ifade buluyor. Oysa Irak işgaline karşı çıkanlar ülkesi işgal ediliyor diye koşulsuz olarak Irak yönetiminin yanında yer almıyor da ABD işgaline karşı Saddam yönetimine ağır silah dahil her türlü silah desteğinin verilmesini savunan yoktu. Daha doğrusu savaş karşıtlarının tutumu bu değildi diyor ve doğru olan da buydu zaten diyor. Yani akla karanın birbirine karıştığını, söylediğiniz bir sözün, birine karşı eleştirel bir sözün sizi birden bir öbür tarafa fırlattığını, işte karşıysan falancacısın, Amerikancısın Değilsen Putin'cisin. Niye? Başka bir yol yok mu? Başka bir güç yok mu? Başka bir şahsiyet, bir tutum olamaz mı? Bunlarla ilgili biraz uzun bir şey. Şu hepsini veremeyeceğim. İçimden vermek geliyor ama ilginç bir yazı. Tavsiye ederim. Bulup hepsini okumanızı. Politik Yolda Nuray Mert'in Irak ve Ukrayna işgalleri. Bir başka ilginç yazı da Gazete Duvar'da Zafer Yörük yazmış. Dış güçlerin tercihi diyor ya da komşularımızdan, dünya kamuoyundan Türkiye seçimlerine bakış demiş. Ondan bir bölüme birazcık bakalım. Şu Esad'ın Erdoğan'la görüşmek istememesini ele almış yine, şartlarını söylüyor. Ve bu arada Putin'in de Erdoğan'ı kullandığını ama burada bazı sorunların da olduğuna dikkat çekiyor. Şu 27 Şubat 2020 İdlib bombalanması, Türk askerlerinin şehit olması meselesi, Rus uçağının düşürülmesi ondan önce 24 Kasım'ında sağ kurtulan pilotun Türk cihatçılar tarafından infazı, 19 Aralık 2016 ne olmuştu, Rus büyükelçi öldürülmüştü. Bütün bunları da diyor Rus hafızası unutmadı diyor ve bunlar da bir şey olarak yazılı durumda. Dolayısıyla şahsi dostluk havucuyla diyor Erdoğan'ı bir şekilde Putin kullandı, riskli işler yaptırdı. İşte S-400 bunlardan birisi, kullanılmayan şeylerin alınması ve karşılığında da üstelik Türkiye'nin zarar etmesi, F-35 projesinden çıkarılması vesaire, İsveç, Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin ayak sürmesi. Yani Türkiye'ye de kucağına da açmıyor tabii, yanına almak istemiyor ama NATO içinde bir Truva atı olarak göstermeyi düşünüyor diyor. Bütün bunlar önemli yorumlar. Sonunda bu bölümün çok da fazla katılamayacağım. Putin açısından, Rusya açısından bu yönetimin son kullanma tarihi geçmiş bulunuyor diyor. Erdoğan'a destek yerine dikkatini Erdoğan sonrası Türkiye ile işbirliği imkanlarına yoğunlaştırdı Rusya diyor. Biraz fazla iyimser geldi bu bana. Orada değil gibime geliyor Rusya. Her ne kadar son aylarda bir değişim olsa da tek tük muhalefetin kazanabileceği, özellikle depremler sonrası muhalefetin güçlendiği yorumları olsa da ağırlıkla Rusya Erdoğan'ın kazanacağı fikrinde ve zorlanması halinde de Putin'in ve Rusya'nın yardımının önemli rol oynayacağı kanısında. Çok kısaca politikanın da bir şeyine bakalım, yorumuna bakalım. Erdoğan diyor, yani Batı basına da bakmak adına, Erdoğan bu 20 yıl içinde ilk defa bu havasını kaybetti diyor. Aurasını kaybetti, çekiciliğini kaybetti ve eğer kaybederse diyor Batı bir rahat bir nefes alacak. İşte Rusya ile ilişkileri, İsveç, Finlandiya, NATO konusu, Yunanistan falan bir sürü konuda Batı bir nefes alacak diyor. Gerçi şu an %50'ye 50 gibi seçim sonuçları falan ama diyor değişim isteği Türkiye'de çok şey güçlü ve üstelik bunları da Erdoğan'ın ekibinden birisiyle konuşmuş şeyinde veriyor, havasında veriyor. Bu da ilginç bir şey. Çok farklı bir şey diyelim. Kanada'dan, Calgary Herald'dan. Rusya bu kadar şeyle uğraşırken Rusya'nın önemli bir sorunu daha var. Nüfus sorunu. Nüfus sorunu Putin daha tehlikeli hale getiriyor diye yorum yapmış. Demografik konu yani. Uzun vadede bu Putin için kötü bir şey diyor, konu diyor, gelişme diyor. Çünkü şu an 146-147 milyon civarında yanlış hatırlamıyorsam. 2050'de 135 milyona, 2100'de 126 milyona düşecek. Bunu diyor yeni topraklar fethederek oradan mı, oranın şehir nüfusuyla mı gidirecek, bu çok ciddi bir sorun diyor. Putin açısından, Rusya açısından farklı bir şeye dikkat çekmiş. Biz bunu, bu bölümü burada bitirelim ve bundan sonra Batı'ya karşı Rusya-Çin ittifakı olabilir mi? Xi'nin Moskova ziyareti geçen sefer de vermiştik ama bizim programımızdan sonra bitti tam olarak ziyaret. Onunla ilgili genel bir toparlama yapalım. Evet, şimdi uluslararası ilişkiler. Çin'e gelmeden bir şey söyleyeyim. Önemli çünkü bu Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Biden demek gerekiyor. Daha başa gelmeden bir vaadi vardı. Demokrasi zirvesi yapacağım. Dünya demokrasi zirveleri çok önem veriyordu ve gerçekten de 2021'in sonunda böyle bir zirve yapmıştı. Bu zirveye işte 110 üzerinde ülke katılmış, Türkiye yoktu. Tabii ki Türkiye, Rusya falan yoktu. Şimdi tekrar toplanıyor bu zirve. Ve bu zirveye şimdi 121 ülkenin geleceği. Yani herhalde 8-9 ülke daha katılıyor. Zimbabwe, Mozambik falan. Tabii ki Türkiye yok bunların arasında. Şey de yok. Rusya tabii ki olamaz böyle bir durumda. Macaristan yok, Azerbaycan yok. vesaire pek çok ülke yok. Ve bu arada bununla ilgili okuduğum şeylerden birinde çok ilginç bir şey gördüm. 2012'de otokrasilerle yönetilen dünyanın şeyi nüfus içinde diyor. %20, %46'sı dünyanın otokrasilerin yönetimi altındaydı diyor. Bundan 11 yıl önce bugün %72 diyor. Çok ilginç değil mi? Tabii ne derece güvenilir bilmiyorum ama otokrasi yönetiminin arttığını söylüyor. Niye konuya buradan girdim? Çünkü Rusya'nın hani yasal olarak ikinci adamı Başbakan Mishustin ama güç olarak ikinci adamı FSB'nin de yani haber almanın da eski şeyi başında bulunan şefi, şimdi Güvenlik Konseyi'nin başındaki Nikolay Patrushev. Nikolay Patrushev gördünüz keskin bakışlı birisi. Hem bu demokrasi zirvesini eleştirdi hem Amerika'nın Ukrayna konusundaki tavrını ve bir takım şeylerin tehdit olarak niteledi. Bizim de öyle silahlarımız var ki Amerika'yı falan berhava ederiz. Yani bizi sinirlendirmesinler. Çok öyle sert bir şey verdi, mesaj verdi. Bunu Çin ziyaretinden sonra vermesi kimilerince Çin'i arkasına aldığı Moskova artık daha güçlendi, kendine güveni geldi gibi yorumlar yapanlar, bazen mizaha kaçanlar falan da var da. Şimdi şu Çin meselesine bir gelelim. Çin lideri biliyorsunuz 3. dönem yani Çin geleneklerini de zorlayarak 3. dönem başa geldikten sonra ilk ziyaretini tıpkı 10 yıl önce ilk dönem başa gelmesinden sonra olduğu gibi Rusya'ya yaptı. Rusya'yı çok önemsiyor gerçekten Xi Jinping ve bu önemli bir ziyaretti. Bu ziyaretle ilgili şimdi baktım bu bir hafta içinde çok birbirinden farklı iki değişik şey var. Ne diyelim yandaş demeyeyim ama iki farklı uç yorum var. Batı basını, Batılı yorumcular, Ukraynalılar diyorlar ki bu hiçbir önemi yok. Yani bunlar ne yaptılar ki? Görüştüler falan. Yani zaten öyle bir aralarında birlik yok, bir şey yok. Diğer taraftan bakınca Rusya basını ve Rusya'yı, Putin'i direkt ya da dolaylı olarak destekleyen bazı ülkeler, bazı sol kesimler, Türkiye'de dahil. Burada da bunun tarihi bir zirve olduğu, Rusya'yla Çin'in birbirine kenetlendiği vesaire türünden şeyler. Doğrusunu isterseniz ben ikisine de katılmıyorum. İkisini de abartılı buluyorum. Bu zirve elbette önemliydi. Çin liderinin gelmesi fiilen Rusya'ya destek verdi. Böyle bir destek verdi ama şimdi fiiliyatta bakacak olursak bu desteğin arkasında çok somut şeyler de yok. Savaşla ilgili çok net bir destek anlamına asla gelmiyor. Ticari ilişkiler evet güçleniyor. Büyük ölçüde Rusya'nın zorluklarından dolayı daha çok Çin'e abanıyor. Çin'e Avrupa'ya satamadığı petrolü gazı oraya satıyor ama çok büyük indirimlerle bakın birkaç gün önce edindiğim bir bilgi şimdi gaz konusundan bahsetmek gerekiyorsa 1000 metreküp üzerinden AB ülkelerine 2022'nin ortalama gaz fiyatı Rus gazı fiyatı 1365 dolar olmuş. 1365 ortalama 2022 fiyatı AB ülkeleri için Rusların sattığı gaz. Çin'e ise 257 dolar. Aradaki farkı görüyor musunuz? Nerede 257, nerede 1365? Korkunç bir pazarlıkla Çin Rus gazını, petrolünü vesaire alıyor ve Rusya'nın ekonomisindeki şeyi çok güçleniyor, yeri çok güçleniyor. Yani bunu Putin biraz şey olarak verdi. İlişkilerimiz o kadar iyi gidiyor ki ikili ilişkilerin hacmi süper gelişti diyor. İşte 190 milyara yaklaştı diyor. 185, 189 türünden rakamlar verildi. Hatta biz 200 milyarı 2024'te mi yaparız falan derken yok işte yakında yapacağız. Bu yıl içinde yapacağız diyor. Evet öyle ama biraz daha yakından bakınca Rusya ihracatının Rusya %40'ının Çin'e olması pek çok zorunluluklardan kaynaklanıyor. Batı ile olan tıkanıklar, yaptırımların artık yavaş yavaş etkisini gösteren şeyi gücü diyelim. Bunu Rusya'daki arkadaşlarım da anlatıyorlar. Yani pek çok şeyler diyorlar. Rusya'da satılan artık mallar, giysiler, telefonlar, cep telefonları ve arabalar. Hep Çin, Çin, Çin. Bu ne kadar iyidir? Batı'ya önemli ölçüde alışmış bir toplum açısından onu bilemem. Tabii ki Rusya, Çin birlikteliği vesaire bu tür yorumlar var ama şunun altını objektif olarak çizmek gerekiyor. Sikletler farklı. Hani Türkiye'de bazen karıştırıyor ya biz işte büyük ülkeyiz, dünya çapında bilmem ne ABD ile Rusya ile eşit konuşuruz falan. Yani şeyler güç farklılıkları var. Çin'le Batı arasında çok ciddi bir ilişki var. Ticaret ilişkisi her ne kadar Batı en başta da Biden çok sert Çin'e yönelik açıklamalar yapsa da Güç olarak da yani Batı değil de sadece AB'yi alsak mesela, AB'nin ekonomisi, gayri safi milli gelirini alsak, hasılasını alsak 170 pardon 17 milyar trilyondan daha fazla, 17,2 daha fazla. Çin'in de tek başına aşağı yukarı bunun gibi 17,73. Rusya'nınkine baksak 1,7 sadece trilyon dolar. Yani arada o kadar büyük, o kadar devasa bir fark var ki. Yani bu çok kutupluluk meselesi, Rusya'nın çok kullandığı bir şey. Çok da anlaşılabiliyor. Biraz kabaca söyleyeceğim ama artık affedin, bazı şeyleri biraz basitleştirmek gerekiyor. ABD'nin derdi bütün dünyaya egemen olmak. Yıllardan beri tek kutuplu dünya çok işine gelir. Demin Irak konusunda konuştuğumuz gibi. Çin, ABD'nin en güçlü rakibi ve dünyanın ikinci ülkesi, her şeyden önce ekonomisiyle. Çin de dünyayı iki kutuplu görüyor. Rusya onlardan güç olarak çok uzakta. Ama işte çok kutupluğu savunurken en başta kendisini öne çıkarıyor. Gerekirse tabii bunun Avrupa'sı, Hindistan'ı vesaire var. Çok kutupluğu temellendirmek için bunları da kullanıyor. Ama kim tek kutuplu, kim iki kutuplu, kim çok kutupluyu savunuyor anlamında böyle bir şey biraz şematik gibi olsa söyleyeyim dedim. Burada tabii ki Rusya'nın beklentisi, Çin'in Ukrayna Savaşı'nda cephane sorunu çok önemli. Batı'dan akıyor şeye. Ukrayna'ya. Rusya'nın sıkıntı yaşadığında ne olacak? İran'dan alacağı çok sınırlı. Kuzey Kore'den alabileceği çok sınırlı. Çin'den bekliyor Rusya. Ve bu beklediğini aldığına ilişkin hiçbir şey duymadık biz bu şeyde. Dronlar dediler falan ama dronların ötesinde Moskova'nın çok ihtiyacı var. Herhangi bir şeyin haberi gelmedi, gelir diyenler var ama bu Çin açısından Batı ile ilişkileri riske atmak gibi bir şey de var. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine gaz ilişkileri çok iyi falan ama Çin de öyle yumurtaları tek sepete doldurmak istemiyor. Bu deneyim herkesin deneyimi, Batı'nın deneyimi, Türkiye'nin de deneyimi vesaire. Şimdi Sibirya'nın gücü birinci hattı tabii ki devrede uzun süreden beri. İkinci hattı da Rusya Çin'in de desteğiyle yapmak istiyor ama bu konuda bir şey çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Çin'den net bir destek gelmedi. Bunların da hepsinin altını çizmek gerekiyor. Bu ilişkileri şey yaparken, yorumlarken, yani elbette önemli bir olay. Rusya'ya destek sonuna kadar olmasa da Ukrayna ile savaşan ve Batı'ya karşı çıkan ama Rusya televizyonlarına baktım. Şimdi bütün televizyonlar bu haberle karşılama, tören, yollarda işte Çince yazılar vesaire. Bunlarda biraz tabii abartma payı olması da önemli. Hatta azıcık kötü niyetli yine yorum yapayım. Ben iki liderin görüşme şeyi ki saatler geçirdiler birlikte sanırım 7-8 saat falan. Çin lideri Xi öyle bir şey tavrı var ki yani Çince de bilmiyorum. Hatta sesini kapatıp bakın. Kendi şeyinde gibi, ülkesinde gibi biraz daha tepeden bakar, rahat bakan falan. Putin'in konuşmalarında da ilişkilerin Çin açısından da ne kadar önemli olduğunu şey yapan, dillendiren şeyler var. Çok ilginç bir şey detayı altını çizerek iletmek istiyorum. Konuşmanın bir yerinde Çin lideri Xi farklı bir alana saptı. Hatta Putin şöyle bir gerildi, onu dinliyor falan. O bazı batılı kaynaklarda da yer aldı. Önümüzdeki yılda da seçimler var. Rusya'da devlet başkanı seçimler ve Rusya yolunda devam edecek falan. Putin bakıyor ne diyecek diye. Sizin yönetiminizde Rusya'nın daha güçleneceği işte bu seçimlerde var. Çok ilginçti bu. Putin sonuna kadar hafif gergin bir ifadeyle dinledikten sonra gülümsedi. Tabii ki destek çıktı çünkü o paragrafın sonunda. Ama bununla birlikte şu var. Peskov yine başta olduğu gibi Peskov yine bir açıklama yapması gerekli. Çünkü Putin daha adaylığını koymadı. Koyacak gibi öyle görünüyor. Savaşın gidişinde çok büyük bir başarısızlık olmazsa yakın zamanda koyacak gibi adaylığını koymadı da. Bu durumda Rusya'da şöyle şakalar yapıldı. Ya Putin aday değilken Xi geldi ve Putin'in seçimlerde destekledi. Acaba Putin kimin adayı? Çin Komünist Partisi'nin adayı mı? Diye bir espri yapıldı. Sadece onu vereyim. Bu konu epeyce uzun bir konu ama bitirirken notlarımın da hepsini vermeyeceğim. Çünkü program uzuyor, sonra sizden eleştiri geliyor. Şunu söyleyeyim. Çin biliyorsunuz Ukrayna konusunda bir girişimde bulunmuştu. Savaştan tam birinci yıldönümü 24 Şubat'ta 12 maddelik bir şey yayınladı. İyi de şeyler vardı işte toprak bütünlüğü vesaire ama şu anda savaşın bitmesi Ukrayna'nın kabul edeceği bir şey değil. Batı'nın da öyle. Dolayısıyla o dosya bir yerde kaldı. Yeni şeyleri olacaktır, girişimleri olacaktır. Zaten Çin büyük bir başarıyı kazandıktan sonra İran'la Suudi Arabistan'ı barıştırdıktan sonra Moskova'ya gitti. Ve sadece Rusya'ya değil hatta Rusya'dan fazla bana kalırsa Batı'ya mesaj verdi. Çin ben varım ve Ukrayna konusu da dahil pek çok konuda beni muhatap alın, benim girişimlerimi bekleyin türünden Batı'ya bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Bu bölümü de burada böyle bitirelim ve son bölümde biraz kısa da olsa eski Sovyet coğrafyasından bir ülkeyle ilgili ilginç bir gelişmeyi, Ermenistan'la ilgili bir gelişmeyi aktaralım. Geçen hafta verdiğimiz çok ilginç bir şey vardı. Aslında biraz da tüyler ürperticiydi. Ben bununla ilgili yazı da yazmıştım T24'te. Bulabilirsiniz. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir karar çıkardı. Putin'e yakalama kararı. Hem Putin'e hem de Rusya çocuk işlerinden sorumlu komiser Belova'ya bir ömür boyu geçerli olacak bir tutuklama kararı. İşte savaş suçları diyor. En başta da Ukraynalı çocukların Rusya'ya gönderilmesi, zorla getirilmesi, deportasyon ya da kaçırılma aslında bu iddiayla. Tabii bir de şeyin altyapının Ukrayna sivilleri zarar görmelerini sağlayacak şekilde işte elektrik santrali vesaire altyapının bombalanması. Şimdi bu önemli bir yankı yaptı. Çünkü bu mahkeme Birleşmiş Milletler'in vesaire bir parçası falan değilse de 1988'den beri var olan Roma statüsü ya da Roma tüzüğü de deniliyor bazı kaynaklarda. Buna uygun olarak 2002'den beri fiilen faaliyet gösteriyor ve dünyanın ülkelerinden yarısından fazlası 123 ülke görüyorsunuz bakın yeşil olan ülkeler bu anlaşmayı kabul ediyor. Yani daha pratik konuşayım Putin'in tutuklanması bu yeşilli ülkeler bütün Latin Amerika, Kanada, Afrika'nın önemli bölümü, Avrupa'nın hemen hemen önemli bölümü, Avustralya'nın tümü vesaire. Yani buralara giderse Putin'in yakalanması gerekiyor. Böyle bir şey olur mu olmaz mı tabii bu ayrı bir konu. Karar semboliktir, uzatmayın bu konuyu. Bu da olabilir ama çok ciddi bir şey uluslararası gerginliğin ne kadar arttığına ilişkin. Bunlar arasında bu kararları kabul edenler arasında Putin'in bir müttefiki de vardı. Tacikistan. Tacikistan'a gitse gerçekten Putin tutuklarlar mı? Pek sanmıyorum ama böyle bir karışıklık oldu. Ha bu arada Avrupa'dan da bir ses geldi. Kimden? Tahmin edebilirsiniz. Orban. Macaristan'a gelse biz tutuklamayız falan dinlemeyiz bu şeyi. İlginç tabii Orban her zaman böyle şeyler yapabiliyor. Ama çok ilginç bir şey oldu. Ermenistan'dan hiç beklenmedik bir haber geldi. Ve bu anlaşmayı kabul etme girişiminde bulundu. Ermenistan. Şimdi olay nereden çıktı onu söyleyeyim. Tabii ki Rusya şok. Ermenilere köprüyorlar, büyük tepki gösteriyorlar, tehditler vesaire. Olay şuradan geliyor. Bu Roma statüsü, Roma tüzüğüne yazıldıktan bir yıl sonra Ermenistan'da imza attı. Yani 99'da imza attı. Ama daha sonradan bir tartışma çıktı 2000'li yılların başında. Yani anlaşma paraf edilmedi. Anayasa Mahkemesi 2004'te bunu tekrar inceleyelim dedi vesaire ve sallantıda kaldı konu. Ama geçen yıl 2022 tabii ki Azerbaycan'la savaşlarının da etkisiyle bu konuyu tekrar gündeme getirdiler. Bu konuda işte yargının çalışması, buna katılmamız iyi olabilir. Niye iyi olabilir? Çünkü Azerbaycan'ı suçlarız. O mahkemeye göndeririz bu şeyleri, iddialarımızı, o da savaş suçu işliyor vesaire diyerek bu süreci tekrar başlattıkları haberi gelmişti ama bunlar küçük küçük haberlerdi. Şimdi böyle birdenbire Ermenistan böyle bir şeyi kabul etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir de tam Putin'le ilgili tutuklama kararı 17 Mart'ta çıkarılmışken böyle bir karşı adımın Ermenistan'dan çok kısa bir süre sonra 24 Mart'ta yani neredeyse bir hafta sonra böyle bir şeyin çıkarılması yani o sözü pek sevmiyorum ama sansasyonel etki yaptı gerçekten. Rusya şok içinde yani son zamanlarda evet Ermenistan'da epey sorun yaşıyorlar. Bağımsız devletler topluluğu içinde her şeye karşın Rusya'ya en yakın ülke ama bu Azerbaycan bastırdıkça ve 2. Karabağ Savaşı'nı kazandı. Ondan sonra da adım adım adım ilerliyor Karabağ konusunda güçle bu şeyi çözüyor. Üstelik anlaşmaya göre de Rus barış güçleri var. Ermenistan sık sık eleştirdi Rusya'yı yumuşak olarak sonra biraz daha sert. İşte bir kolektif güvenlik toplantısında, örgütü toplantısında hatta Paşinyan'ın Ermenistan Başbakanı'nın başkanlık yaptığı toplantıda sonuç bildirgesini imzalamadı. Hatta bu kolektif güvenlik örgütünün Ermenistan'da yapacağı tatbikata biz katılmayacağız dedi, iptal ettirdi falan. Paşinyan böyle bir tepki gösteriyor Rusya'ya. Ya bir şey yap, Madem arabuluculusun, bak adım adım Azerbaycan bizi işgal ediyor. İşte Karabağ konusunu anlaşmaların dışında çözüyor diye. Bu iş epeyce bir birikti ve sonra Karabağ'la ilgili olarak Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden misyon gelmesini sağladı Paşinyan. Böyle bir gerginlik devam ediyordu. Şimdi onun üzerine bir de böyle bir şey çıkınca, yani Putin'in tutuklanması kararı, bunun onaylanması, ne oldu dediler Ruslar. Yani şimdi yakın zamana kadar Putin gidiyordu Ermenistan'a, gidiyordu. Şimdi gitse gerçekten tutuklayabilecek misiniz? Tabii yandaş Putin yandaşı Rus kanallarında hain, ihanet vesaire böyle şeyler çıktı. Az önce baktım son gelişmelere, bir analist şey demiş, Putin yanlısı analist. Böyle yaparsanız biz de yapacağımızı biliyoruz. Çünkü Karabağ konusundaki anlaşma 2,5 yıl falan süresi var. 2,5 yıl sonra oradan askerleri alırız. Siz de Azerbaycan'la karşı karşıya kalırsınız. Azerbaycan da sizden kat kat daha güçlü zaten. Basar geçer bütün Karabağ falan alır. İyi düşünün diye. Gerçekten tabii ki Ermenistan'dan tek tük açıklama geliyor. Büyük ölçüde sessizlik var gibi, ya da ben görmedim. Yargının bağımsızlığı diyorlar. Yargı böyle bir şey yaptı ve bu tarihe denk geldi. Tesadüf mü? Belki tesadüf, belki de değil. Batı tabii ki Rusya'ya karşı Moldova'dan Ermenistan'a kadar herkesi provoke etmeye de çok önem veriyor. Böyle bir şey çıktı. Bunun sonucu ne olur? Ama çok önemli sonuçları olabilir. Putin'i çok kızdırmış olabilir böyle bir şey. Karabağ konusu, genel olarak Ermenistan'la ilişkiler, hatta Kafkasya'daki dengeler, bunu Türkiye'yi de ilgilendiren şeyler. Bunun önemli sonuçları olabilir. Bakalım bununla ilgili gelişmeler ne olacak diyelim. Ve yine bir saati bulmadık daha. Burada bitirelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.